Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den, Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kola ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Mehr 1401, Hicri Kameri 22 Rebiülevvel 1444 ve Miladi Takvimle 19 Ekim 2022 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene, arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İran'da bilim tarihi ve Reyhane, aile ve toplumda kadın adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Yayınımız haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, İran ve Pakistan arasındaki işbirliğinin geliştirmesine vurgu yaptı. İran, Ukrayna'ya askeri insansız hava aracı gönderdiği iddialarını tekzip etti. İran'ın kuzeybatısında silah ve mühimmat kaçakçılığı çetesi çökertildi. Türkiye ilk yerli balistik füzesi Tayfun'u başarılı bir şekilde denediğini bildirdi. Estonya, Rusya'yı terörist devlet ilan etti. İngiltere halkını kışın elektrik kesintilerine hazır olun şeklinde uyardı. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı, Tahran ve İslamabad arasındaki ilişkileri ayrıcalıklı olarak nitelendirdi ve İran ile Pakistan arasındaki işbirliğinin başta bölgesel güvenlik olmak üzere her alanda genişletilmesine vurgu yaptı. İran'a göre Afganistan'daki gelişmeleri görüşmek üzere İran'a gelen Pakistan Başbakanı'nın Afganistan işlerinden sorumlu özel elçisi Muhammed Sadık Han, dün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede Emir Abdullahyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin Pakistan'ın güvenliğini kendi güvenliği olarak gördüğünü belirterek, Tahran'ın bölgenin güvenliğini güçlendirecek işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanı, geçen yıl Afganistan'da yaşanan gelişmeler ve bu ülkede Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra 1,5 milyondan fazla Afganlı'nın da İran'a gelmesiyle İran'da hali hazırda 4,5 milyondan fazla Afganlı'nın bulunmasına atıfta bulunarak, Afganistan'da mültecilerin ülkelerine geri dönmesine yol açacak istikrarı ve barışı destekleyerek şöyle dedi. İran İslam Cumhuriyeti Afganistan'da barış ve huzurun ve bu halkın refahının sağlanması için tüm kapasitelerini kullanıyor. Emir Abdullahyan söz konusu görüşmede İran'ın Afganistan'a komşu ülkelerin dışişleri bakanlarını olağanüstü bir toplantı için bir araya getirmeye çalıştığını ve bunun için her türlü işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Pakistan Başbakanı'nın Afganistan işlerinden sorumlu özel elçisi Sadık Han yapılan görüşmede bu bulunduğu koşullara ilişkin görüşlerini açıklayarak Afganistan iç ve dış gelişmelerin Afgan halkının yaşam seviyesinin azalmasına ve güvenliğinin daha da kötüleşmesine neden olduğunu belirterek bölge ve komşu ülkelerin özellikle İran ve Pakistan'ın Afganistan'da yapıcı rol oynayabileceklerinin altını çizdi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Ukrayna Savaşı'nda kullanılmak üzere İran'dan askeri insansız hava araçları dahil olmak üzere Rusya'ya silah gönderilmesine ilişkin bazı iddiaları yalanladı. Nasır Kenani, söz konusu iddiaları gerçek dışı olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yanlış bilgileri ve taraflı varsayımlara dayanan asılsız iddiaları bazı ülkelerin medya kuruluşlarının İran'a ve dolayısıyla İran'a yönelik siyasi ve hedefli ortam yaratmanın bir parçası olarak değerlendirdi. Nasır Kenani bu tür ithamları ve asılsız iddialarla ilgili olarak Ukrayna ile diyalog ve müzakereye hazır olduklarını söyledi. İran'ın Ukrayna Savaşı'nda aktif tarafsızlığına atıfta bulunan Kenani şöyle dedi. Çatışmanın başlangıcından bu yana İran İslam Cumhuriyeti savaşın devam etmesine karşı her zaman savaşın durdurması gerektiğini vurgulamıştır. Anlaşmazlığı barışçıl yollarla çözmek ve bu bağlamda İran Dışişleri Bakanı tarafından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarına toplantılar ve çeşitli çağrılar yapılmıştır. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca şöyle dedi. İran şeffaf ve kırılmaz bir duruş benimseyerek Ukrayna'da dahil olmak üzere tüm ülkelerin temel egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğüne her zaman vurgu yapmıştır.
Londra'daki İran İslam Cumhuriyeti Maslahat Güzarı Alman Büyükelçisi'nin asılsız iddialarına ve de Almanya'nın saldırganlık tarihine ve bu ülkenin nükleer anlaşmaya bağlı kalmamasına dikkat çekerek, Almanya bu geçmişiyle medeni bir ulusu cezalandırmaktan bahsediyor, ikiyüzlü davranışınız için utanmalısınız dedi. Fars Haber Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Londra'daki maslahat güzarı Seyyid Mehdi Hüseyin'i Metin, Almanya'nın İngiltere Büyükelçisi Miguel Berger'in İran'ın Rusya'ya askeri yardımıyla ilgili asılsız iddialarına ve İran'ı cezalandırmak için daha fazla yaptırım talep etmesine tepki göstererek şöyle dedi. Almanya saldırganlık tarihiyle medeni bir ulusu cezalandırmaktan nasıl bahsedebilir? İranlı yetkili asılsız ve temelden yoksun suçlamaların gündeme getirildiğini belirterek, İran'ın diğer ülkelerle olan hukuki dış ilişkilerinin başka ülkelerle hiçbir ilişkisi yoktur ve buna müdahale edilemez dedi. Hüseyin Metin Londra'daki Alman Büyükelçisine hitaben şöyle yazdı. Almanya geçmişteki davranışlarından ve nükleer anlaşmaya bağlı kalmamaktan ve ikiyüzlü davranışlarından utanmalıdır.
Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, bazı Batı medyası tarafından İran'dan Rusya'ya füze gönderildiği yönünde ortaya atılan şayiaları doğrulamadı. Pentagon sözcüsü dün yaptığı açıklamada İran'ın Rusya'ya karadan karaya füze gönderdiği iddiasıyla ilgili haberleri doğrulayacak bir bilgi bulunmadığını söyledi. Daha önce İran'la ilgili asılsız haberlerle gündeme gelen Reuters haber ajansı, Tahran'ın Moskova'ya karadan karaya füzeler ve daha fazla insansız hava aracı gönderme sözü verdiğini iddia etmişti. Reuters bu konudaki anlaşmanın İran Cumhurbaşkanı Yardımcısının İran devrim muhafızlarından 2-3 düzey yetkiliyle birlikte Rusya'ya gittiği 4 Ekim'de varıldığını iddia etti. İran daha önce Rusya'ya insansız hava aracı gönderdiği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.
İran Dışişleri Bakanlığı, Arjantin'in Venezuela uçağının 5 İranlı mürettebasını serbest bıraktığını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Arjantin'de alıkonulan Venezuela'ya ait kargo uçağının 5 İranlı mürettebatı serbest bırakıldı dedi. Kenani, Arjantin Mahkemesi'nin Siyonistlerin sunduğu belgelerin geçersiz olduğuna karar verdiğini ve İran vatandaşlarının ülkeye dönmesine izin verdiğini duyurdu. Amerika'nın yaptırım uyguladığı İran şirketi Mahan Hava Yolları'ndan Venezuela'nın Devlet Hava Yolu şirketi Convaisasa Alt kuruluşu Emtrarus kargoya kullanım hakları devredilen Boeing 747-300 tipli kargo uçağı 6 Haziran'da Caracas'tan Arjantin'e giderek yakıt kalmadığı için burada kalmıştı. Arjantin Siyonist Dernekleri delegasyonu İranlı mürettebatın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs gücüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla uçağın ve mürettebatın soruşturulması için şikayetçi olmuştu.
İran Cumhurbaşkanı'nın İktisadi İşler Yardımcısı Muhsin Rızai, İran'ın Katar hükümetine dünya futbol müsabakalarını düzenlemede yardım etmeye hazır olduğunu söyledi. Salı günü Doha'ya seyahat eden Muhsin Rızai, bu ülkenin Ulaştırma Bakanı Cansın Bin Seyf el-Seriti ile yaptığı görüşmede ortak bir limanın iki ülke arasındaki ticari ve iktisadi ilişkinin gelişmesinde önemli rolünün olabileceğini söyledi. Muhsin Rızai, İran'ın Güneybatı Asya'daki stratejik konumuna değinerek Kuzey-Güney stratejik koridorunun hayata geçirmesiyle Katar, Orta Asya, Rusya ve Avrupa ülkeleriyle hızlı ve güvenli bir bağlantıya sahip olacak dedi. Katarlı yetkili de ülkesinin İran'la ilişkileri geliştirmeye hazır olduğuna değinerek ikili işbirliğini geliştirmek için tüm fırsat ve çözümlerden yararlanmalıyız ve İran'la Katar arasındaki ilişkilerin gelişmesi kesinlikle iki ülke halklarının çıkarınadır dedi.
İran Milli Petrol Şirketi Genel Müdürü, petrol sahalarının ortak gelişimi için bazı komşu ülkelerle müzakerelerin yapıldığını söyledi. İran İşçi Haber Ajansı'na göre Muhsin Hocestemir, dün bir ülkeyle ortak alanların geliştirilmesine yönelik çalışmalarında başladığını ekledi. Hocestemir ayrıca depo ve temel mühendislik çalışmaları sürecini içeren petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesinde Rusya ile işbirliğini duyurdu. İran Ulusal Petrol Şirketi'nin genel müdürü Azadegan petrol sahasının gelişimi hakkında da şunları söyledi. İran 13. hükümetin başındaki en önemli adım bu projeyi durgunluktan çıkarmak olmuş ve Azadegan petrol sahası projesinin geliştirilmesiyle üretime 20 yeni kuyu eklenmiş ve üretim kapasitesi 100 bin varile ulaşmıştır. Dünyanın en büyük ortak petrol sahalarından biri olan Azadegan petrol sahası İran'ın güneybatısında İran ve Irak sınırına yakın bir yerde bulunuyor. Azadegan petrol sahasının rezervindeki toplam petrol 34 milyar varilden fazladır. Hocestemir Rusya'dan Fars Körfezi ve Hindistan'a enerji takas programı hakkında da şöyle dedi. Büyük ve önemli yatırımlar stratejik olarak önemli olmanın yanı sıra sermaye getirmek gerektirmekleri nedeniyle etüt çalışmaları gerektirmektedir. Ulusal İran Petrol Şirketi Genel Müdürü, gaz ihracatı için yeni koridor konusunun çalışma ve müzakere aşamasında olduğunu belirtti.
İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletinin sınır muhafız komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hani, Urmi sınır alayına bağlı güçler tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı çetesinin imha edildiğini duyurdu. Tuğgeneral Hüseyin Hani, Urmi sınır alayına bağlı sınır muhafızlarının silah ve mühimmat kaçakçılığı haberlerini aldıktan sonra yaptıkları başarılı operasyon sonucu şebekenin çökertildiğini, çok miktarda silah ve mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.
İranlı öğrenci takımı 2022 Hırvatistan İcraatlar ve Fikirler Yarışması'nda altın madalya kazandı. Söz konusu fuar, Dünya Fikir Mülkiyeti Örgütü'nün himayesinde ve Avrupa Yenilik ve Buluş Derneklerinin desteğiyle 11-15 Ekim 2022 tarihleri arasında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de hem yüzde hem sanal olarak düzenlendi. Tahran Üniversitesi ve Allame Tabatabai Üniversitesi öğrencilerinden oluşan İran ekibi reklam ve turizm alt kategorisinde altın madalya kazandı. Müsabakalarda 39 ülkeden yüzlerce takım katıldı. İran ekibi yenilik, planın mahiyeti, düşük maliyet ve satın alınabilirlik, sosyal ve ekonomi etki, pazar fırsatları ve diğer istenen rekabet göstergeleri ile akıllı şehir turizmi alanında öne çıkarak bu uluslararası müsabakalarda geleceğe yönelik turizmde en iyi olarak kabul edildi ve altın madalyasının sahibi oldu.
İspanya'da düzenlenen 23 yaş altı dünya şampiyonasında İranlı temsilciler ilk 5 siklette 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı. 23 yaş altı dünya şampiyonası güreş müsabakalarının ilk 5 siklet karşılaşmaları 17 ve 18 Ekim'de İspanya'da yapıldı. İran takımından Puye Datmers 55 kiloda, İman Muhammed'i 63 kiloda altın madalya kazandı. Yine İran takımından 130 kiloda Ali Ekber Yusufi de bronz madalya kazandı.
Roket sahanın yerli füzesi Tayfun Rize'de test edildi. Tayfun 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu. Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret AŞ, Roketsan'ın geliştirdiği yerli füze Tayfun test edildi. Karadan denize yapılan uzun menzilli atışta Tayfun 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu. Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi kapsamında Roketsan tarafından füze test atışı yapıldı. Rize Artvin Havalimanı'ndan Milli Savunma Bakanlığı'na ait APRON'da saat 6.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze Tayfun Sinop açıklarına fırlatıldı. Füze 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarıyla vurdu. Türkiye'nin füze sektöründeki çalışmalarının tamamen NATO ve Batı ülkelerine bağlı olduğu bildiriliyor.
İstanbul'da polis ekiplerince düzenlenen denetimlerde toplam 85 kaçak göçmen yakalanırken bu kişilere evini kiraya veren 8 kişiye de idari işlem yapıldı. Öte yandan Suriye'de biri asker, iki Türkiye'nin infaz emrini verdiği suçlamasıyla yargılanan terör örgütü IŞİD'in sözde kadısı 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Cemal Abdurrahman Alevi tutuklu bulunduğu cezaevinden katıldı.
Hamas hareketinin siyasi ofis başkanı Filistinli esirlerin Siyonist İsrail askerleri ile takas anlaşmasının yıl dönümünde Hamas hareketi ve kassam taburları Filistinli esir erkek ve kadınlarla onları işgalci rejimin pençelerinden kurtaracakları konusunda bir söz vermiş ve buna bağlı kalacaktır dedi. El Alemin haberine göre Hamas hareketinin siyasi büro başkanı İsmail Haniye şöyle dedi. Özgürlüğe vefa anlaşmasının yıl dönümünde çektikleri acılara rağmen hala anlaşmalarından taviz vermeyen işgal rejiminin hapishanelerindeki esir erkek ve kadınlarımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Bu arada ırkçı İsrail işgal rejimi zindanlarındaki 1027 Filistinli esirin özgürlüğüne kavuşturulmasına vesile olan Özgürlerin Vefası isimli esir takası anlaşmasının 11. yıl dönümü münasebetiyle açıklama yapan İslami Direniş Hareketi Hamas, tüm esir erkeklerin ve kadınların özgürlüklerine kavuşturulması bütün herkes için ulusal sorumluluktur ve şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da bizim önceliklerimizin başında yer alacaktır dedi.
Arap hakerler işgal altındaki toprakların halka açık yerlerine ve bölgelerine kurulan güvenlik kameralarına girdikten sonra bir kez daha ırkçı İsrail rejiminin güvenliğine meydan okudu ve bu rejimin güvenlik sistemine ağır darbe indirdi. Dün kendilerini Kudüs hakerleri olarak adlandıran gençler işgal altındaki Kudüs, Hayfa, Safet ve Tel Aviv kentlerindeki alanların evlerin ve tesislerin görüntülerini içeren bir klip yayınladı.
Yemen Ensarullah lideri saldırgan Suudi koalisyonun Yemen hükümet tesislerine yönelik saldırılarının amacının bu ülkede kaos çıkarmaya yönelik siyasetlerinin devamı olduğunu söyledi. El Ahd haber sitesine göre Abdülmalik Bedreddin El-Husi, dün hükümet kurumları ve Yemen toplumu arasındaki ortak çalışmanın açılış töreninde saldırgan koalisyonun hükümet binalarını hedef alarak hükümetin çalışmalarını bozmak ve felç etmek istediğini söyledi.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'ni Ermenistan'a saldırmak için bahane aramakta suçladı. Ermenistan Başbakanı ayrıca ateşkesi sürdürmek ve sınır güvenliğini sağlamak için uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu. Unutulmamalıdır ki Ermenistan Karabağ Savaşı sırasında bu bölgenin bazı kısımlarının kontrolünü kaybetti.
Estonya parlamentosu işgal altındaki Ukrayna topraklarının Rusya ilhakını kınayarak Rusya'yı terörist devlet ilan etti. Estonya parlamentosunun dünkü genel oturumunda yapılan oylama ile Rusya terörist devlet ilan edildi. Karara 101 sandalyeli parlamentoda 83 parlamenter destek verirken 3 parlamenter ise çekimser oy kullandı. Parlamento tarafından yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silah kullanma tehdidiyle Rusya'yı Avrupa ve dünya barışı için en büyük tehdit haline getirdiği belirtildi.
Ve son haberimiz, İngiltere'nin elektrik ve doğalgaz şirketi genel müdürü, bu kış evlerde ve iş yerlerinde kesintilerin olabileceği konusunda uyardı. İngiliz yetkili en kötü senaryoda günlük 3 saat kesinti yaşanacağını belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın izinden giden Avrupa Birliği'nin İran karşıtı yeni yaptırımları konusunda. Batı'nın İran'daki son kargaşalara verdiği desteğin devamında Avrupa Birliği pazartesi günü İran'ın İletişim Bakanı, Ahlaki Güvenlik Polisi, Polis Gücü ve Devrim Muhafızlarının Siber Departmanı'na yaptırımlar uyguladı. Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının toplantısında anlaşmaya varan Avrupa Birliği yaptırımları listesinde Avrupa Birliği vize yasaklarına ve mal varlıklarının dondurulmasına tabi olacak 11 İranlı yetkili ve 4 kuruluş yer alıyor. Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamaya göre yeni yaptırımlarda dahil olmak üzere Brüksel'in İran'a yönelik insan hakları yaptırımları şu anda toplam 97 kişi ve 8 kuruluşu kapsıyor. Bundan önce Amerika, Britanya ve Kanada'da İran'daki son kargaşaların ardından aynı bahanelerle İranlı yetkili ve kurumlarına yaptırım kararı aldılar. Avrupa Birliği Dış Siyaset Sorumlusu Joseph Borrell, pazartesi Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi oturumunun ardından insan hakları bahanesiyle İran'a karşı uygulanan yaptırımlara işaretle bağımsız ülkelerin iç işleri karışmama gerekliliğine ilişkin uluslararası yasaları ihlal ederek Tahran'ın kargaşacılara karşı koymamasını talep etti. Avrupa Birliği'nin geçtiğimiz günlerde İran'ın iç durumuna ilişkin yayınladığı karar, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasir Kenani'nin tepkisiyle karşılandı. Kenani söz konusu kararın değersiz olduğunu belirterek, İran karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı olarak tüm taraflarla ikili etkileşime hazırdır. Ancak İran halkına karşı herhangi bir baskı yapma veya kısıtlayıcı tedbirlere başvurma girişimine karşı dimdik duracak ve karşılıklı ve orantılı bir yanıt verecektir, dedi. Avrupa Birliği'nin ülkede son olaylar bahanesiyle İran'a karşı kararlaştırılan yaptırımları, Amerika ele başlığındaki Batı cephesinin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı mücadele ve zayıflatma çabaları doğrultusunda değerlendirmek gerekir.
Amerika ve liderliğini yaptığı Batı bloku Trump döneminden itibaren İran'a karşı maksimum baskı siyasetleri çerçevesinde çeşitli yaptırımları uygulayarak ekonomi baskıların yoğunlaşması ile sosyal huzursuzlukları kışkırtma siyaseti izlemekte kalmadı. Arada bir İran'ın iç işlerine müdahale için bahaneler aradı. Tıpkı 2019'da akaryakıta yapılan zam veya 2009'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucuna itiraz bahanesinde olduğu gibi isyancıları ve şiddet içeren eylemlerde bulunanları veya kamu mallarına zarar verenleri teşvik etmek ve desteklemek için elinden geleni yaptığı gibi. Tüm bu olaylarda Avrupa Birliği, Amerika'nın İran karşı düşmanca eylemlerine destek verdi. Ancak Brüksel'in İran'a yönelik yeni yaptırımları hakkında birkaç konuya değinmek gerekiyor. her şeyden önce bu yaptırımları onaylamanın bahanesi İran şehirlerine, kamu malına zarar veren ve kargaşa yaratmaya çalışan sınırlı bir grubun isyankar eylemlerine polis teşkilatı ve diğer kurumların karşı koymasıdır. Eğer Avrupa Birliği açısından kargaşa ve kaos olayı insanlık dışı ve hatta hukuk dışı ise Fransa polisinin protestoculara karşı şiddetini nasıl izah ediyor? Bu konu Avrupa davranışının ne kadar çelişkili olduğunu gösteriyor. İkinci mesele, Avrupa Birliği'nin şimdiye kadar çeşitli bahanelerle İran'a yaptırım uygulayarak bazen de elçilerini çağırmıştır. Fakat İran'ın kesin tutumu onların utanarak bir kez daha büyük elçilerini Tahran'a göndermeye ısrar etmelerine sebep olmuştur. Bir diğer önemli konu da Brüksel'in İran karşıtı önlemlerde Washington'u takip etmesi. Dolayısıyla Avrupalılar kendi çıkarlarını ön planda tutmadan Amerikan tutumlarını körü körüne destek veriyorlar ve Washington'un İran karşıtı eylemlerine katılıyor. Fakat yaşanan tecrübeler Amerika'nın yalnızca kendi çıkarlarını dikkate aldığını ve Avrupa Birliği'ne kesinlikle değer vermediğini gösteriyor. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin İran'a yönelik yeni yaptırım oyununun daha baştan başarısızlığa mahkum olduğunu söylemek gerekir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Bakü'nün İran karşıtı hasmane propagandalarının devam etmesi etrafında. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı resmi olmayan organı, İran'ın kuzeybatı sınır bölgelerinde İslam devrimi muhafızlarının kara kuvvetleri tatbikatını Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik bir tehdit olarak değerlendirdi. Yeni Musavat gazetesi, Tahran'ın her konuda Bakü'yü hedef alması için ilginç nedenler başlıklı haberinde, Komutan Selami'nin komşu ülkelere Siyonist rejimi bölgeye getirmemeleri tavsiyesinde bulunduğu sözlerine atıfta bulunarak, Kuzey Aras Müslüman halkının kamuoyuna yönelik sahte ve yanıltıcı içerikler yayınladı. Gazete, Komutan Selami'nin Tahran'ın komşu ülkelerle dostluk ve karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurulmasına yana olduğuna değinerek, İsrail'in İran'ın güney ve kuzeybatı sınırlarının bir kısmına nüfuz ettiğini söylediğini yazdı. Gazete ayrıca Komutan Selami'den naklen, İsrail'in bölge ülkeleri ve halkları arasındaki güveni yok etmek istediğini belirterek, Aras Nehri kuzey ülkelerinden İsrail'i kendi topraklarını sokmamalarını istediğini yazdı. İlham Aliyev hükümet yetkilileri ve bizzat kendisi İranlı yetkililer ile görüşmelerinde, Tahran'ın her zaman bölgede yabancıların, özellikle Siyonist rejimin siyasi ve askeri varlığına karşı olduğunu vurgulamıştır. İlginç olan nokta, İlham Aliyev'in de aralarında bulunduğu Bakü yetkililerinin Tahran'ın bu alandaki tutumunu vurgulamasıdır. Zira onlar da yabancı güçlerin bölgedeki varlığını bölge halklarının çıkarlarına karşı biliyorlar. Buna rağmen Yahudi Ajansı, Rusya'dan kovulmanın ardından bölgede hiçbir şeyi dikkate almadan ve hatta belki de Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileriyle danışmadan Bakü'yü kendi merkezi olarak seçti. Azerbaycan Cumhuriyeti halkı, Siyonist rejimin eski Bakü maslahat güzarı Arkadi Milman'ın Bakü'de İsrail-Azerbaycan Cumhuriyeti halkını onlarla danışacak seviyede görmüyor. İsrail-Azerbaycan Cumhuriyeti Müslüman halkını dünyanın birçok milleti gibi kendi kölesi ve hizmetçisi olarak görmektedir sözlerini unutmadı.
Tüm bu siyasi ve medyatik karalama ortamına rağmen yabancı akımlara bağlı bazı medya kuruluşları, devrim muhafızları askeri tatbikatını Azerbaycan Cumhuriyeti için bir tehdit olarak göstermeye çalışıyor. Halbuki muhafızlar ordusu kara kuvvetleri komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur bu tatbikatın komşu ülkeler için mesajı barış ve dostluk ve istikrarlı güvenliğin pekiştirmesi ve düşmanlar için İran devrim muhafızları kara kuvvetleri ile diğer İran silahlı kuvvetlerinin ülkenin sınırlarını savunmaya ve kararlı bir şekilde herhangi bir tehdide karşı cevap vermeye hazır olduğunun duyurulmasıdır, dedi. İran'ın kuzeybatı bölgesinde 17 Ekim'den itibaren başlayan devrim muhafızları kara kuvvetlerinin 3 günlük tatbikatının düzenlenmesi, İran'ın bölgede küresel Siyonizm ve İslam inkılabının Yemenli düşmanlarına İran'ın askeri gücünü göstermenin yollarından sadece biridir. Siyonist rejim İsrail, Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarını işgal ederek fiilen provokatif eylemler ve İran'a yönelik tehditlerle bölge halklarını, başta Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkını, bu bölge halklarının ana vatanına karşı kışkırtmaya çalışıyor. Kudüs'ün işgalcisi rejim, Siyonistlerin yaşadığı bölgeden uzak bir yerde Müslüman ve Şiileri askeri çatışmaya sürüklemeye çalışırken, İlham Aliyev hükümeti yetkilileri, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Müslüman halkının çıkarlarına dikkate almadan Siyonist rejimle işbirliği yapmakta ve bu böylece Müslüman milletlerin sorunlarını arttırmaya ve yoğunlaştırmaya çalışmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti'nde çalışan Siyonist medyanın yıllar önce başlayan ve halen devam eden İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı propaganda bombardımanını da bu bağlamda değerlendirmek gerekir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın yorumları burada sona erdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Mer 1401, Hicri Kameri 22 Rebiülevval 1444 ve Miladi 19 Ekim 2022 Çarşamba. ...35 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Mer 1366'da Amerikan filoları Irak'ın İran aleyhine dayattığı savaş sırasında İran'ın Fars Körfezi'ndeki petrol adalarına saldırdı. Bu olayın ardından Kuveyt hükümeti İran'ı füze saldırısında bulunmakla suçladı. Ve Irak bu bahaneyle Hicri Şemsi 17 Şehriver 1366'da İran'daki tesislere saldırdı ve İran ise kuvvetli bir petrol tankerine bir füze fırlattı. Amerika hükümeti adı geçen petrol tankerinde Amerika bayrağının bulunması bahanesiyle misillemede bulunmak için Hicri Şemsi 27 Mer 1366'da 4 Amerikan destroyer Reşadet petrol tesislerinin bulunduğu Rüstem Adası'na gönderildi ve ağır toplarla saldırdılar ve burayı viraneye çevirdiler. Ardından bir grup Amerikalı komando, radar ve telekomünikasyon tesisleri bulunduğunun iddia edildiği Rüstem Adası'nın kuzeyindeki Risalet petrol sahasına saldırdılar ki buradaki tüm tesisler yok edildi. Amerika'nın İran toprak bütünlüğüne tecavüzü Birleşmiş Milletler Teşkilatı, misakı ve uluslararası hukuk ve onların sözde tarafsızlık ilkelerinin açık ihlali ve Güvenlik Konseyi bildirgelerinin çiğnenmesi sayılır. Amerika'nın İran'ın Fars Körfezi'ndeki petrol platformlarına yönelik bu saldırısı farklı ülkelerde yoğun tepkiye neden oldu. İki yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Mer 1389'da İranlı önde gelen kitap bilimcisi Doktor Ali Naki Münzevi 88 yaşında vefat etti. İran'ın önde gelen alimlerinden olan Şeyh Aga Bozok Tehrani'nin oğlu olan Ali Naki Münzevi Hicri Şemsi 1302'de dünyaya geldi. Ve Hicri Şemsi 1337'de Tahran Üniversitesi İslami Bilimler dalında doktorasını aldı ve burada ders vermeye başladı. Ancak Pehlevi rejimine karşı faaliyetlerinden dolayı takip altına alındı. Hicri Şemsi 1346'da Lübnan'a gitmek zorunda kaldı. Ali Naki Münzevi'nin çalışmalarından biri Ali Ekber Dehoda ve Muhammed Moin ile birlikte Dehoda sözlüğünün telifindeki ortak çalışmasıydı. 1440 yıl önce bugün Hicri Kameri 22 Rebiülevvel 4 yılında Beni Nezir Yahudilerinin Peygamber Efendimiz'e karşı komplo girişimlerinin ardından Müslümanlar onlarla savaşmaya başladılar. Medine'nin çevresinde yaşayan 3 Yahudi gruptan olan Beni Nezir, Hazreti Muhammed ile yaptıkları anlaşma uyarınca Peygamber Efendimiz ve diğer Müslümanlara karşı herhangi bir girişimde bulunmama taahhüdünde bulundular. Beni Nezir anlaşmayı çiğnedikten sonra İslam peygamberi onlardan Medine çevresini terk etmelerini istedi. Ancak Medine'deki münafıklarca destek sözü alan onlar peygamberin emrini yerine getirmekten kaçındılar. Bu yüzden Peygamber Efendimiz Müslümanlarla birlikte Beni Nezir'in kalelerini muhasara ettiler ve neticede onlar bu mekanı terk etmek zorunda kaldılar. Ancak Medine'deki münafıklarca destek sözü alan Beni Nezir Peygamber Efendimizin emirlerini yerine getirmediler. Bu yüzden Peygamber Müslümanlarla birlikte Beni Nezir'in kalelerini birkaç günlüğüne muhasara ettiler. Ta ki onlar bulundukları bölgeyi terk etmek zorunda kaldılar. Bu savaş Beni Nezir Savaşı olarak adlandırıldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Eylül ayı istatistikleri açıklandı. Bütçedeki KKM açığı büyüyor.
Cumhuriyet.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sansür yasasını onayladı.
Yeni Çağ.
Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Ocak'tan 17 Ekim tarihli Karar Gazetesi'nde AK Parti'den helalleşme hatırası başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. AK Parti'nin seçim vizyon belgesi özgürlük ve helalleşme üzerine inşa edilecekmiş. Abdülkadir Selvi Hürriyet'teki köşesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın özgürlükler, kucaklaşma, gelecek vizyonu ve helalleşme odaklı bir belge açıklayacağını yazdı. Erdoğan'ın Kürt sorunu ve Alevi meselesinde kullanacağı dil de bu çerçevede olacakmış diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bu habere sevinmeli mi yoksa üzülmeli miyiz doğrusu bilemedim. Normal zamanlarda, daha doğrusu AK Parti'nin demokratik değerlere önem verdiği yıllarda olsaydık, bu haberin gerçekten bir değeri ve inandırıcılığı vardı. Ama talihsizlik o ki bugün hayatımızı yasaklar manzumesine çeviren yeni bir AK Parti var ve her gün nefes almamızı zorlaştıran yeni yasaklar icat ediyor. Evet, AK Parti yola çıkarken ortaya koyduğu hukukun üstünlüğü ve özgürlük eksenli temel ilkelerinden artık çok uzakta. Biliyoruz ki bugünlere gelene kadar kendi gerçekliğini inkar anlamında çok önemli bir mesafe kat etti. Önce ilkelerini inkar etti, sonra partiye ve iktidara vizyon kazandıran liyakatli insanları partiden temizledi, partinin kıyısında köşesinde varlığını sürdürmeye çalışan en küçük makuliyet kırıntılarını bile yok etti. Unutmayalım, bütün bunları yeni ortakları olan Bahçeli ve Doğu Perinçek'i mutlu etmek için yaptı. Bu açıdan bakıldığında aslında AK Parti'nin bugün geldiği yer hiç de şaşırtıcı değil. Zira bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bilerek ve isteyerek böyle bir yolu tercih etti. Asıl şaşırtıcı olan yeni seçim vizyonunu özgürlük ve helalleşme mottosu üzerine bina etmek. Elbette buna kimsenin itirazı olamaz, ancak bir taraftan seçim için özgürlük, helalleşme, kucaklaşma deyip sokağın köşesini dönünce özgürlükleri unutup sansür yasası çıkarmayı nasıl izah edecekler? Doğrusu orası biraz karışık. Demokratik değerlerden hoşlanmayan ülkeler birbirine ne kadar çok benziyorlar, değil mi? Cumartesi günü kararın birinci sayfasında bu durumu anlatan çok manidar bir fotoğraf vardı. AK Partili milletvekilleri sansür yasasını parlamentoda başarıyla, yasallaştırmanın gururuyla, genel kurul salonunda topluca bir hatıra fotoğrafı çektirmişler. Hepsinin yüzünde sevinç ve mutluluk rüzgarları esiyordu. Lisanı hal ile biz milletle helalleşmeyi böyle kutlarız der gibiydiler. Doğrusu diyecek pek fazla bir şey yok. Gazaları mübarek olsun. Bu son çıkan yasadan da anlıyoruz ki AK Parti seçim meydanlarında halkın ve basının sesini kısmak için parlamentoda müthiş bir mücadele vererek güzel bir yasa çıkardıklarını ve bunu da milletle helalleşme adına yaptıklarını anlatacaktır herhalde. Ancak kanaatim odur ki helalleşme meselesinde sadece sansür yasası yeterli olmayacaktır. Bu yüzden de Türkiye'nin gerek ekonomide gerekse dış politikada lider ülke olma yolunda gerçekleştirdiği başarıların anlatılmasına özellikle ihtiyaç bulunmaktadır. Mesela Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarının nasıl heba edildiği ayrıntılı bir şekilde anlatılarak milletle helalleşme mutlaka sağlanmalıdır. Sınavlarda başarılı sonuçlar almasına rağmen siyasi kanaatlerle mülakatlarda elenerek emekleri zayi edilen Anadolu çocuklarıyla da AK Parti seçim meydanlarında helalleşmelidir.
Mehmet Kara 17 Ekim tarihli Yeni Asya gazetesinde "Şaşırıyor muyuz?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Seçimler yaklaşırken siyasette öyle şeyler oluyor ki şaşırmamak elde değil. 20 senedir ülkeyi yönetenler yolsuzlukların, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz, şu an itibariyle onun hazırlığı içerisindeyiz diyebiliyor. Aslında bu sözler 20 senede halledemediklerinin itirafı. Yolsuzluk, rüşvet, yoksulluk olmayacak sözünü muhalefet söylese vaat olarak kabul edilebilir de 20 sene iktidarda olanların bunu söylemesi çok ama çok garip değil mi? Aslında bunu muhalefete hazırlık olarak da değerlendirmek mümkün diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Milletin şaşırdığı o kadar çok şey sıralanabilir ki bunlardan birisi bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılması oldu. Ergenekon davasında 41 ay hapiste yatan Çelebi, hapisten çıktıktan sonra CHP'den milletvekili seçildi. Cezaevi sürecinde AK Parti için söyledikleri, CHP ve Memleket Partisi'nde iken söyledikleri orta yerde dururken, aradan çok zaman geçmeden AKP'ye katılmasına şaşırmamamız mümkün mü? Çelebi hakkında daha önce yorum yapan bazı hükümet yetkilileri tweetlerini silerken, AKP MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın geçmişte sosyal medya hesabından vekil başkan transferi "Eski Türkiye hastalıdır" sözleri tekrar hatırlandı. Çelebi'nin AKP'ye katılmasında ilginç bir durum daha var. RETÜK üyeliği için partilerin kontenjanları vardır. Yaklaşık 3 aydır bir üyelik boştu ama meclise yazı gönderilmedi. Mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi aritmetiğine göre boş üyelik İYİ Parti kontenjanından seçilecekti. Çelebi'nin AKP'ye katılmasıyla kontenjan şimdi AKP'ye geçmiş oldu. Tabii bu durumda insanların aklına bin bir türlü soru geliyor. Bu durumda 3 aydır meclise yazı göndermeyen RTÜK artık jet hızıyla bunu yapar mı, bekleyip göreceğiz. Özetle bu açılardan Çelebi'nin AKP'ye geçiş zamanlaması manidar.
Tahran Radyosu.
Ahmet Gürsoy 17 Ekim tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Kaçamazsınız" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bu ülkenin büyük zihniyet değişimine ihtiyacı var. Topyekün yenilenmedikten sonra hiçbir şey düzelmez. Derin bir çürüme içindeyiz. Sosyal roller ve davranışlar birbirine uymuyor. Sosyal kültür kalıplarımız öyle örselendi ki yozlaşmanın yarattığı kültür bozulmalarının yerini dolduracak bir eğitim mekanizması kuramadığımız için her geçen gün toplumsal çözülme yaşamamıza rağmen yıkımı fark edemiyoruz. İşte size tekrarlayan maden kazaları. Çok değil, 8 yıl önce 14 Mayıs günü Soma'da tam 301 madenci hayatını kaybetti. Dile kolay tam 301 ülke insanı diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
301 oğul, kardeş, baba, nişanlı, evli, vatan evladı. Kısaca insan hayatı. Böylesine büyük bir gerçekle karşılaşan bir devlet yönetimi, bir iktidar ne yapar yahut yapmalıdır? Bundan sonra bir daha karşılanmayalım diye gider o maden ocağında ve daha başkalarında araştırma yapar. Yetmez, gelişmiş ülke madenciliği inceler ve sonrasında tedbir alır, değil mi? Bu aynı zamanda kültür ve medeniyetimizin gereğidir, öyle değil mi? Aynen öyle. 301 kişi ölmüş, lakin sorumlular kasıtlı taksir suçuyla yargılandıktan sonra evlerine geri dönüp kaldığı yerden gülüp oynamaya, hayatı yaşamaya devam ediyor. Geriye acılı aileler, öksüz çocuklar, eksik yaşayan öyküler kalıyor. Peki ya siyaset, ülke yönetenler? Onlar ne yapıyor? Onlar her zaman işin kolayını buluyor. Kader, alın yazısı deyip işin içinden çıkıyor. Üzerine alındığı hiçbir sorumluluk yok. Her ne oluyorsa kendi dışında, onun iradesinin üstünde oluyor. Büyük sorumluluğu kim? Kader denildiğine göre demek ki yaratıcı. Mahkeme iktidardan daha insaflı. O hiç olmazsa insan kusurunun varlığını kabulleniyor ve kasıtlı taksirden işveren kesimini suçlu bulup cezalandırıyor. Soma'dan sonra önceki gün Bartın'da meydana gelen 41 madencinin hayatını kaybettiği kazanın baş sorumlusu olarak yine aynı adres gösterildi. Kısacası kader, hayat filmi oynayalım diye alnımıza yazılan bir rol, biz de bu rolü oynayan oyuncular değiliz. Her ne yapıp eğiliyorsak hesabını kendimiz vereceğiz. Öyleyse iktidarlar amellerinden, yönetme gücünü kullanmadan yani aldıkları kararlardan sorumludur. Hesabını dünyada millete, ahirette Allah'a vereceklerdir. Kaçamazlar.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Süreyi Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Süreyi Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Süreyi kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilim tarihi.
Muhterem dinleyiciler, 2022 yılı UNESCO tarafından tüm dünyada kutlanmak üzere temel bilimler alma yılı olarak adlandırılmıştır.
Birçok tarihçi, insanın bilimde ve uygarlığındaki ilerlemenin İran uygarlığına borçlu olduğuna inanıyor. Bu yüzden dizi sohbetimizde sizleri İran'da temel bilimlerin parlak geçmişini ve bu alandaki büyük bilim insanlarını tanıştırmaya çalıştığımız bugünkü sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Kısaca İbni Heysem olarak bilinen Ebu Ali Muhammed bin Hasan bin Heysem Basri, İslam dünyasının en seçkin bilim adamlarından biridir. İbni Heysem, 965 yılında doğdu ve 1039 yılında vefat etti. Latin kitaplarında Avnetan, Avnatan ve daha çok Al-Hazen olarak tanınır. Ataları ise İran'ın Sasaniler döneminde Huzistan ilinde Cundişapur Üniversitesi'nin bulunduğu kentte yaşıyor ve matematik, aritmetik ve geometri, trigonometri ve cebirde usta ve yetenekli hocalardılar.
20. asırda İbni Heysem'in konumunu onun önemli kitabı olan El-Menazir-i Tasih ve Şerh yazma bağlamındaki değerli çabaları nedeniyle tanınan Mısırlı Mustafa Nazip Beyk, bu büyük bilim adamını tecrübe ve sınama yöntemini tam anlamıyla kullanmakta